Ayrım 7, kusursuz cinayet yoktur, kusursuza yakın olanlar vardır. Sevil Atasoy, sayfa 71. Kanıt dizisi ve CSI etkisi, kurgu bilim. CSI etkisi, CSI sendromu ya da CSI enfeksiyonu şeklinde tanımlanan sorun, ünlü Amerikan televizyon dizisi CSI, olay yeri inceleme ve benzeri dizilerden sonra ortaya çıkan bir durumdur. Büyük bir olasılıkla Kanal D televizyonunda yayımlanan, tarafımca sunulan ve bu satırların kaleme alındığı 2011 yılı Kasım ayı itibariyle 70. bölümü gösterilen Kanıt adlı infotainment formatındaki polisiye dizinin de benzeri bir etkisi olmuş ya da olmak üzeredir. Bu tip dizilerin bazı mitler yarattığını iddia edenlere katılıyorum. Belirli bir test ya da analitik yöntemi olduğundan daha başarılı gösterdiği muhakkak. Bir olay yerinde buldukları delillerin gerçekte bulunanlardan daha fazla olduğu muhakkak. Bir dizi teknik ve testin olduğundan daha hızlı sonuçlandığı muhakkak ve bir olay yeri inceleme birimine mensup kişilerin gerçek hayatta bu denli çok uzmanlık alanı ve yetkiyle donatılmış olmadığı da muhakkak. Ancak unutmayalım ki bunlar birer televizyon dizisi ve en fazla bir saat içinde bir, kimi zaman iki, hatta üç, dört cinayetin aydınlatılması gerekiyor. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur. Az sonra değişik örneklerle aktarmaya çalışacağım CSI etkisi, kanımca zarardan çok fayda getirmiş, hak arama bilincini geliştirmenin yanı sıra, yargı sisteminden beklentileri yükselttiğinden, olay yeri incelemeden başlayarak, delil toplama ve kriminal laboratuvar uygulamalarının kalitesini artırmıştır. Bununla birlikte gerek CSI ilk kez 2000 yılında gösterildi. Las Vegas Polis Teşkilatı'nda görevli bir dizi hayali olay yeri inceleme uzmanı her bölüm bir cinayeti çözmekteler. Bu yoldaki çalışmaları olay yerinden delil toplamakla başlıyor. Delillerin incelenmesine sorguyu onlar yaptığı gibi suçluları da onlar tutukluyor. CSI'ın başarısı 2002'de CSI Miami, 2004'te CSI New York adıyla iki spin-off'un piyasaya çıkmasına yol açtı. Son 10 yıldır reyting listelerinde hep liste başı olan bu diziler başkalarına da ilham oldu. Gerekse Almanların Tatort, olay yeri Rusların Sled, İz adlı benzerlerinin hatta onlardan çok daha didaktik olmasına rağmen kanıtın kendisinin adli bilimlerin değişik alanlarında kullanılan teknolojileri aslında olduğundan daha başarılı gösterdiğini de inkar edemeyiz. Ancak soruşturmaların ben yaptım ya da ben gördümle bir yere varamayacağını, ikrar ve görgü tanıklığının yerini mutlaka bilimsel delillerin alması gerektiğini ve ancak bu şekilde haksız mahkumiyetlerin önüne geçilebileceğini defalarca kanıtladıklarından adalete katkılarının da büyük olduğunu kabullenmek zorundayız. CSI etkisinin olay yerinden daha fazla delil toplanmasına yol açtığı, bu yüzden kriminal laboratuvarlardaki iş yükünü ağırlaştırdığı muhakkak. Gençleri adli tıp ve adli bilimlerle ilgili branşlara yönelttiği, polisliği çok cazip bir meslek haline getirdiği de bu tip eğitimlerin verildiği yüksekokul ve üniversitelere başvuruların artışından anlaşılıyor. Bu dizilerin en azından içeriğinden sorumlu olduğum kanıtın suç işlemeyi öğrettiğine dair eleştirilere katılmıyorum. Kişisel gayretim suç işlemekten caydırmak. Suçlunun ne kadar uğraşırsa uğraşsın bir yerde mutlaka hata yapacağının ve bir delil bırakacağının altını çizmek. Zaten her bölümdeki kapanış cümlem bunu yansıtıyor. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur. Hayal değil, sadece öngörü. Polisiye dizilerin her zaman gerçeği yansıtmadıkları söylenir. Sanırım sadece gösterildikleri tarihte gerçeği yansıtmadılar. Gösterilenler en fazla 1-2 yıl içinde uygulanır yöntemlere dönüştü. Örneğin her olay yerinde parmak izi ya da DNA'nın bulunamayacağı, bulunsa bile dizideki gibi birkaç saatte değil, ancak haftalar sonra sonuç alınabildiği söylenmişti. Halbuki günümüzde değil saatler, artık dakikalar içinde, üstelik laboratuvarda değil, daha olay yerinde parmak izlerinin karşılaştırması yapılabildiği gibi DNA profili dahi elde edilebiliyor. CSI dizisinin ilk bölümlerinden birinde kahramanlar yaranın içerisinden kalıp alarak ölüme neden olan kesici cismin şeklini bulmuş, bu sahnenin gerçek dışılığı günlerce tartışılmıştı. Halbuki şimdilerde bu mümkün. CSI'ın 28 Nisan 2005 tarihinde ilk kez gösterilen Committed adlı bölümünde dizi kahramanı Jill Grissom, bir akıl hastanesinde işlenen cinayeti çözmek üzere hastaneye bazı ekipmanlar getirir. Amacı, katil olduğundan şüphelendiği bir hastanın tedavi amacıyla ürettiği seramiklerin üzerindeki girinti ve çıkıntıların analizi sayesinde üretim sürecinde konuşulanları saptamaktır. Meslektaşı Sera bunları akustik arkeoloji olarak tanımlar. O tarihte böyle bir bilim alanının adını bilenlerin sayısı pek fazla olmadığından dizi ağır eleştirilerle karşılaştı. Halbuki 2001 yılında İngiliz Paul Devereux, monolitik çağdan kalan Stonehenge ve başka eski çağ kalıntılarındaki çömlekler üzerindeki üretim çizgilerinden ses elde etmeyi başarmış ve bulgularını Vega Books tarafından yayımlanan Stone Age Soundtracks, The Acoustic Archaeology of Ancient Sites adlı bir kitapta toplamıştı. CSI dizisinin yaratıcısı Anthony E. Zucker, dizide yer alan her bilimsel uygulamanın gerçeği yansıttığını iddia etmişti. 10 yıl önce bunları yüksek teknoloji sihirbazlıkları olarak nitelendirenler, zaman içinde rutin uygulamalar haline dönüştüğüne tanık oldular. Bana kalırsa ilk CSI aslında 1859-1930 tarihleri arasında yaşamış Sir Arthur Conan Doyle'un hayali dedektifi Sherlock Holmes öyküleridir. Dedektif Holmes parmak izi, kan grubu ve daha birçok deneyi henüz keşfedilmeden uygulamıştı. Delilleri tanıma ve birbiriyle karşılaştırmanın prensip ve tekniklerini yerleştirmiş, Bertillon, Galton, Lettice, Goddard, Osborne ve Lockhart gibi adli bilimlerin öncüleri hep ondan etkilenmişlerdir. CSI dizisi büyük ölçüde veri tabanlarının varlığına dayanır. Parmak izi, DNA, koku, boya, lif, ayakkabı izi, lastik izi, ses izi gibi bu veri tabanlarının hepsi bir ülkede bulunmuyor. Örneğin şu satırların kaleme alındığı tarihte Türkiye'de bir DNA veri tabanı bile yok. Hal böyle olunca dizilerde gösterilenleri hayal diye nitelendirmek yerine bu veri tabanlarının oluşturulmasına gayret etmek ve gerçek hayattaki cinayetleri de dizilerdeki başarıyla çözmek daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Jüriler CSI etkisinde. CSI etkisinin özellikle jüri sisteminin bulunduğu ülkelerde mahkeme kararlarını iki şekilde etkilediği gözlendi. Bunlardan ilki jürilerin bulunandan ya da gereğinden fazla delil talep etmeye başlamasıdır. Sonuçta beraat sayısında ciddi bir artış meydana geldi. İkincisi jüri üyelerinin başta DNA olmak üzere bilimsel delillere aşırı güveni gelişti. Bu delillerin bulunması halinde mutlaka mahkumiyete gidildi. Çok sayıda görgü tanığı olduğu halde DNA delilleri bulunmadığından zanlıyı serbest bırakmak durumunda kalan savcıların dizilerden şikayeti gazete sütunlarına taşındı. Hatta Los Angeles bölge savcısı Steve Cooley, karısını öldürmekle suçlanan aktör Robert Blake'in mahkum edilemeyişini CSI etkisine bağladı ve iki görgü tanığı olduğu halde suçsuz kararı veren jüriyi akıl almaz ölçüde aptallıkla suçladı. İlginç bir cinayet. Aktörün karısını kim öldürdü? New Jersey'li bayan Bonnie Lee Beckley'in yaşlı erkeklere zaafı vardı. Aslına bakarsanız yaşlı ve ünlü erkeklere, çünkü para düşkünüydü. Marlon Brando'nun oğluyla çıkarken kendinden 23 yaş büyük aktör Robert Blake ile yakınlaşmaya başladı. Blake, Truman Capote'un gerçek bir suç öyküsüne dayanarak kaleme aldığı Soğukkanlılıkla adlı romanının aynı adla çekilen filminde başrol oynamış, ayrıca Baretta adlı Amerikan yapımı televizyon dizisiyle ün yapmıştı. Bonnie hamile kaldığında hayatındaki her iki erkeğe de çocuğunun babası olduğunu söyledi. Ona Christian Shannon Brando adını taktığı için durumdan kuşkulanan Robert Blake, bir DNA testi yapılarak babanın kim olduğunun bulunmasını istedi. Biyolojik babanın kendisi olduğu kanıtlanınca Blake 19 Kasım 2000 tarihinde Bonnie ile evlendi. Evli oldukları halde kadın, Kaliforniya'nın San Fernando Vadisi'ndeki Studio City bölgesinde kocasını malikanesinin arkasındaki küçük misafirhanede kalmaya devam etti. 4 Mayıs 2001 günü karı koca Studio City Tuyanga Caddesi üzerindeki Vitello'nun restoranına gittiler. Aracı restoranın yan köşesindeki sokağa park ettiler. Yemek sonrası Bonnie araçta başına isabet eden tek kurşunla öldürüldü. Blake, restorandaki masanın üzerinde unuttuğu silahını almak üzere içeri girdiğini, silah sesi duyulduğunda içeride olduğunu anlattı. Blake'in silahı incelendi. 0.38 kalibrelik bir tabanca olduğu saptandı. Bunny ise 9 milimetrelik bir silahla vurulmuştu. Restoranda bulunanlar Black'in karısının vurulduğunu haber vermek üzere içeri girdiğinde hemfikirdi. Ama kimse onu silah sesinden önce içeri girerken görmemişti. Kiralık katil adayı iki tanık. Yaklaşık bir yıl sonra 18 Nisan 2002'de Blake tutuklandı. Karısını öldürmekle suçlandı. Onunla birlikte yıllardır korumalığını yapan Earl Calville de içeri alındı. O da işbirliği yapmakla suçlandı. Los Angeles polisinin elini güçlendiren iki tanık çıktı ortaya. Emekli bir dublör, Duffy adıyla bilinen Ronald Templeton. Blake aleyhinde tanıklık yapacaktı çünkü aktör ondan para karşılığında karısını öldürmesini istemişti. Daha basit bir anlatımla kiralık katil. Aktör aynı teklifi bir başka emekli dublöre daha yapmıştı. O da benzer bir hikaye anlattı. Black'in avukatları, Hamilton'ın evvelce işlenmiş ancak cezasını çekmemiş olduğu bir suç olduğunu, bunun affı karşılığında tanık olmayı kabullenmiş olabileceğini ileri sürdüler. Delil yoksa suç da yok. 22 Nisan 2002'de Black, adam öldürme ve adam öldürmeye azmettirme suçlarından idam cezası talebiyle yargıç önüne çıkarıldı. Suçsuzum dedi. Benzer şekilde koruması da suçlamaları kabul etmedi. Black korumasını 1 milyon dolar kefaletle hapisten çıkardı. Bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra kendisi de 1,5 milyon dolar kefalet karşılığında duruşma gününe dek ev hapsinde bekleme izni kopardı. Black'in ceza davası 16 Mart 2005'te başladı. Jüri, tanık bizi ilgilendirmez, delil yok dedi ve suçsuz olduğuna karar verdi. Hem cinayetten hem de azmettirmeden. Los Angeles bölge savcısı Steve Colley'in jüri üyelerini aptal ilan etmesi bu yüzden. Aslında bütün hata kendisindeydi. Jürinin ihtiyacı olan hiçbir delili sunamamıştı. Ne bir parmak izi ne de DNA. O gece Blake ve arkadaşları yan köşesinde karısının öldürüldüğü Vitello restoranında sabaha dek eğlendiler. Gerçi Blake daha sonra bir yandan karısının 3 çocuğu tarafından açılan tazminat davasını kaybederek, diğer yandan Kaliforniya maliyesinin tahakkuk ettirdiği vergi borçları yüzünden iflas etti ama ne önemi var? O özgür bir adam. Doğru dürüst olay yeri incelemesi yapılamadığı için gerçek katilin o değilse kim olduğu bulunamadı. Muhtemelen hiçbir zaman bulunamayacak. Üniversiteler ve CSI etkisi. Polisiye dizilerin, üniversitelerin adli bilimlerle ilgili dallarına başvuru sayısını artırdığı muhakkak. Örneğin 1982 yılında kurduğumuz İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'ne başvurular, 90'ların ilk yarısında ikiye katlanmış, 2000'e gelindiğinde giriş sınavları sırasında öğrencileri yerleştirecek dershane bulamaz hale gelmiştik. Aynı rekabet dünyanın her yerinde yaşandı. Kaliforniya Üniversitesi, Davis Kampüsü başta gelmek üzere ABD'deki değişik adli bilimler ya da ceza adaleti, lisan ve lisanüstü programlarının yanı sıra Avustralya, Birleşik Krallık, Almanya üniversiteleri aynı şekilde ilgi çektiler. İsviçre'nin Lozan Üniversitesi'nde büyük ölçüde polis akademisi ile birlikte yürütülen programlar da her yıl bir öncekinden daha fazla öğrenci alır oldu. Ancak programlar gençlerin beklentilerini karşılamaktan uzaktı. Çünkü hem iş garantisi yoktu hem de çalışma hayatı filmlerdekinden çok farklıydı. Üstelik bu programlardan mezun olan öğrenciler polis teşkilatlarının da beklentisini karşılayacak biçimde eğitilemiyordu. Çünkü pratik uygulama imkanları kısıtlıydı. Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles Kampüsü ile Los Angeles Polis ve Şerif Teşkilatları arasında imzalanan bir protokolle başlatılan ve Los Angeles Şerif Kriminal Laboratuvarı Müdürü Barry Fisher tarafından koordine edilen işbirliği, akademisyenler ile pratisyenler, yani polisler arasındaki uçurumu kapatmaya bir anlamda hedefi aynı, ancak yöntemleri farklı bu iki profesyonel grubun aynı dili konuşmalarına yönelik gayretlerdir. Ne ölçüde başarılı olacaklarını zamanla göreceğiz. Suç ve CSI etkisi. CSI, kanıt ve benzeri polisiyelerin suçun işleniş biçimini etkilediği ileri sürülür. Orijinal CSI dizisinin başladığı 2000 yılında ABD'deki ırza geçme suçlarının %46,7'si polis tarafından çözülürken, 5 yıl içinde bu oranın %41,3'e düşmesi CSI etkisine bağlanmaya çalışılıyor. Çünkü dizilerin suçun nasıl işleneceğinden çok, delillerin nasıl yok edileceğini öğrettiği ileri sürülüyor. Çok sayıda tecavüz mağdurunun da saldırganın kendilerini duş yapmaya, çamaşır suyuyla silinmeye zorladığını anlatması bu iddiaların doğruluğunu düşündürtüyor. Üzerinde durulması gereken ilginç bir örnek, 2005'te iki genç kadının canına mal olan Ohio'daki saldırıdır. Çamaşır suyu DNA'yı bozar. En azından dizilerdeki polisler böyle söyler. Suç işlemek isteyenler bunu not eder. Kimileri bedenlerindeki bütün kılları tıraş eder. Çünkü dizilerde polisler kılların peşindedir. Kimileri eldiven takar, başına bone geçirir. Amaç hep aynıdır. Etrafta parmak izi, kıl, saç bırakmamak. Ama iş hiç de bu kadar kolay değil. Delilleri kaybetmek, çamaşır suyu, eldiven, bone ile halledilseydi günümüzdeki bütün suçlar kusursuz olur, kimse yakalanmazdı. İşte 25 yaşındaki Ohio'lu polisiye meraklısının seyrede seyrede her şeyi öğrendiğine kanaat getirip yola çıktığında bilemediği buydu. Gölün buz tuttuğunu unutan katil. 25 yaşındaki Jermaine McKinney, Ohio Youngstown yakınlarında çifte cinayetten tutuklandığında sorgusuna giren polisler katilin delilleri kaybetmek için CSI dizisinden yararlandığını öğrendiler. Bir CSI meraklısı olarak 72 yaşındaki kadının kafasına levye ile vurup öldürdükten sonra ellerindeki kanı çamaşır suyuyla yıkamış, ardından 45 yaşındaki kızının başına iki el ateş ederek öldürmüştü. Adam kokain bağımlısıydı, muhtemelen evde para arıyordu. Cinayetler sonrasında kendisini olay yerine otomobiliyle getiren işbirlikçisine genci öldürdükten sonra ilişkiye girdim. Üzerinde terim, DNA'm kalmıştır diye düşündüm. Bu yüzden cesetleri bodruma götürüp yaktım diye anlattı. Adam olay yerinden otomobile delil transfer olmasın diye battaniye kullanmış, hatta bodrumda içtiği sigara izmaritlerini bile toplayıp getirmişti. Bu önlemlerle yetinmeyip giysilerini yakmış, parmak izlerini silmeye çalışmıştı. Bütün bunlara rağmen ufak tefek birkaç hata yaptı. Cinayetleri işlediğinde mevsim kıştı. Hava çok soğuktu. Kendince delilleri bu arada kanlı levyeyi göle attı. Ama gölün donduğunu ve levyenin buzun üzerinde kalacağını hesap etmedi. Kurbanın kredi kartını kullandıktan hemen sonra polisler levyeyi buldular. Açıkçası McKinney bu dizilerin sadece katillerin delilleri yok etmek için ne gibi önlemlere başvurduğunun yanı sıra nasıl hatalar yapıp yakalandıklarını da gösterdiğini unutmuştu. McKinney iki kez ömür boyu hapse mahkum edildi, hatta 10 jüri üyesi idamını istedi. Los Angeles cinayet masası şefi Ray Peavy, CSI benzeri dizilerin sadece delilleri yok etmeyi öğretmekle kalmayıp, delil bırakmadan suç işlemenin kolaylığını göstermeleri nedeniyle suça özendirdiklerini iddia etse de, siz hiç polislerin cinayetleri çözemediği polisiye dizi gördünüz mü? Demek ki verilen mesaj her zaman ne yaparsan yap seni bulacağızdan başka bir şey değildir. Bu da kanımca özendirici değil, sadece caydırıcı olur. Kendini akıllı sanan aptallar. Geçtiğimiz yıl West Virginia Üniversitesi Adli Bilimler Girişiminin direktörü Max Huck, kendisiyle bu konuda yapılan bir röportajda CSI'ın suç öğretici bir vasfının olmadığını, çünkü suçlu bir yaşam biçimini seçenlerin genellikle bu denli zeki olmadığını belirtmişti. Türkiye'den bir örnek verelim. Temmuz 2009'da Merkez Osman Gazi ilçesi Çukurca mahallesindeki bir evdeki hırsızlık vakasına giden polis ekipleri yarısı yenmiş bir elma bulmuş. Hırsızlık şüphelisi tarafından yendiği belirlenen elmadaki tükürük kalıntısından DNA profili elde edilmişti. 2011 Temmuz ayında ise Merkez Nilüfer ilçesi Fethiye mahallesi metro istasyonu karşısındaki et lokantasının önünde motosiklet çalındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde buldukları pet şişeden şüpheliye ait olduğu düşünülen DNA örneği aldılar ve elmayı ısıranla aynı kişi olduğunu buldular. Bana kalırsa delilleri yok etmeye çalışırken suçlular başka hataların içine de düşüyor. Ağustos 2011'de Bakırköy'de özel bir hastanede başhekim olarak çalışan bir profesörün evinden içinde 150 bin liralık mücevher, 10 bin avro ve 5 bin dolar bulunan kasayı çalan iki hırsız geride bıraktıkları DNA örnekleri sayesinde yakalanmışlardı. hırsızlar şüphe çekmemek için lüks evlerin bulunduğu caddeye sahte kimlikle kiraladıkları lüks bir ciple gelmiş, evde kimsenin olmadığı sırada içeri giren hırsızlar buldukları kasayı açamayınca bir battaniyeye sararak geldikleri lüks cipe yükleyip kaçmıştı. Evde parmak izi bırakmamak için özen gösteren suçlular, sigara izmariti ve saç kıllarını geride bırakmanın tehlikesini akıllarına bile getirmediler. Bunlardan elde edilen DNA profilleri, 2007 yılında başka bir hırsızlık suçundan gözaltına alınan Sezer G. 26 ile Ferdi B.'nin 27 DNA'sıyla örtüştü ve yakalandılar. Tükürüğünü, dolayısıyla DNA'sını bırakmamak için zarfı yalayarak değil, selebantla yapıştıran ama bu kez selebant üzerinde kalan parmak izi ve yapışan saç tellerinden yakalanan nice suçlu var. Diziler mağdurları eğitiyor. Öte yandan CSI ve benzeri dizilerin suç işleyecek olanları eğittiği kabul edilirse, mağdurları da eğittiğini göz ardı etmemeli. 30 yaşındaki İngiliz çavuş 6 ay boyunca sokaklarda gezinerek belirlediği hedeflerini otomobilin içine çektikten sonra hızla uzaklaşıyor, terk edilmiş askeri barakalara götürdüğü kurbanlarına tecavüz ediyordu. Birinde 16 yaşındaki genç kızın ellerini bir yastık kılıfıyla bağlamış, tecavüz etmeden önce kızın başına gözlerine kadar indirdiği bir kasket geçirmişti. Kar maskesiyle saldıran Jonathan Hines, eyleminden hemen sonra kızları ıslak mendille silinmeye zorlamakta, böylelikle kendinden bir iz bırakmamaya çalışmaktaydı. Kurbanlardan biri Chippenham, Wiltshire'da bir gece kulübünde garson olarak çalışmaktaydı. 13 Eylül 2009 günü sabaha karşı 3:20'de evine doğru yürürken yanına yaklaşan arabadan inen kar maskeli, eldivenli Hines tarafından kaçırıldı. Her seferinde yaptığı gibi genç kızı barakalara götürdü, defalarca tecavüz etti, sonra yine otomobile bindirdi. Şehirler arası karayoluna çıktığında kapıyı açıp kızı dışarı itti. Ancak genç kadının iyi bir CSI izleyicisi olduğunu aklına getirmemiş, başından kopardığı saç tellerini aracın içerisinde bırakacağını, polis kendisinden şüphelendiğinde bu saç telleri sayesinde suçunun kanıtlanacağını bilememişti. 11 Eylül 2011'de çavuş Hines tutuklandı. 6 tecavüz, 2 adam kaçırma ve 2 kez adam kaçırmaya teşebbüsten suçlu bulunarak 11 yılla cezalandırıldı. Diziler adaleti geciktiriyor. Güvenlik güçleri yürüttükleri soruşturmalar sırasında zaman zaman mağdur yakınlarının televizyon dizilerinde gördüğü gerçek dışı anlatımlardan kaynaklanan bazı taleplerle karşılaşırlar. Kanada polislerine 2010 yılında uygulanan bir anket, polislerin bu gibi taleplerden bunaldıklarını ancak bunları polisin gerçek çalışma yöntemleri konusunda toplumu eğitmek için birer fırsat olarak gördüklerini ortaya koydu. Kuşkusuz yeni teknolojiler ve toplumun adli bilimler alanında gelişen bilinci, evvelce faili meçhul kalmış olayların yeniden ele alınmasını, rafa kalkmış dosyaların yeniden açılmasını sağladı. Bu durum kriminal laboratuvarları altından kalkamayacakları bir iş yüküyle karşılaştırdı ve laboratuvar yönetimini ciddi sıkıntılara soktu. Bundan 10 yıl kadar önce olay yeri inceleme, delil toplama ve DNA analizlerinin faili bulmadaki önemi hakkında polis okullarında verdiğim bir dizi konferans, ülkemizdeki polis kriminal laboratuvar müdürleri tarafından hoş karşılanmamış, Atasoy'un anlattıklarına aldırış etmeyin, olay yerindeki her gazoz kapağını, her izmariti bize göndermeyin, masrafın altından kalkamıyoruz şeklindeki ihtarlara yol açmıştı. Zaman içinde delil toplamanın önemi anlaşıldı. Laboratuvarların teknik donanım ve personel sayısı güçlendirildi, yarı otomasyona geçilerek maliyet azaltıldı. Böylelikle olay yerlerinden gelen delillerle başa çıkabilecek önlemler alınmaya çalışıldı. Ancak her yıl binlerce örneği çalışmak zorunda kalan kriminal laboratuvarlar delilleri muhafaza edecek depo bile bulamaz haldeler. Bu yüzden sadece ülkemizde değil, yurt dışındaki laboratuvarlardan mahkemelere gönderilen raporlardaki gecikme sürüyor. Davalar bir türlü karara bağlanamıyor. Toplum adalet hizmetlerinden daha fazla memnun olacak yerde geciken adalet adalet değildir diyerek isyan ediyor. Bu memnuniyetsizliğin sorumlusu olarak dizileri göstermek insafsızlık olur. Sorun bilimin gerçeğine ayak uydurmakta geciken, kendini geliştirmeyen kriminal laboratuvar çalışanlarının kendilerini birer bilim insanı olarak değil, devlet memuru olarak görmesidir. Sorun, temel bilim formasyonu olmayan kriminal laboratuvar yöneticilerinin çalışanların sorunlarını anlayamaması, gerekli yatırımın ve modernizasyonun yapılabilmesi için mali kaynakları zorlamamasıdır. Sorun, organizasyon içi ve organizasyonlar arası işbirliğinin olmamasıdır. Kriminal laboratuvarlar, olay yeri inceleme birimleri ve adli tıp arasındaki iletişimin yetersizliğidir. 7. ayrımın sonu, sayfa 80.